Arapların gözüyle Haçlı seferleri. Amin Maluf.
Ayrım 17.
Yeni bir Frank kuşağının doğumunu haber veren ilginç bir tavır. Bu ikinci kuşağın artık istilanın öncüleriyle pek bir ortak yanı kalmamıştır. Annesi Ermeni olan ve Avrupa'yı hiç bilmeyen genç prenses kendini doğulu hissetmekte ve öyle davranmaktadır. Kızının isyanından haberdar olan Kudüs kralı ordusunun başında hemen kuzeye yürümüştür. Antakya'ya varmasından kısa bir süre önce tesadüf eseri göz kamaştırıcı bir görünüşü olan bir şövalyeye rastlamıştır. Şövalyenin bembeyaz atının nalları gümüşten ve koşumları yelesinden göğsüne kadar işlemeli zırhtandır. Bu Alix'in zengiye armağanıdır ve prensesin Atabey'den yardımına gelmesini isteyen ve onun egemenliğini tanıyacağını vaat eden bir mektupla buna eşlik etmektedir. Boduvan haberciyi astırdıktan sonra Antakya'ya doğru yoluna devam etmiş, kente hızla egemen olmuş, Alix ise Hisar'daki simgesel bir direnişten sonra teslim olmuştur. Babası onu Lazkiya limanına sürgün etmiştir. Fakat Kudüs kralı bundan kısa bir süre sonra Ağustos 1131'de ölmüştür. O zamanın adetine uygun olarak Şamlı Vakanüvis ona tam usulüne göre bir cenaze metiyesi düzmüştür. Frankler artık istilanın ilk günlerinde olduğu gibi ancak bazı önderlerinin fark edebildiği şekilsiz bir kitle değildir. İbnel Kalanisi'nin vekainamesi artık ayrıntılarla ilgilenmekte, hatta bir çözümleme taslağı bile çizmektedir. Boduvan zamanın ve felaketlerin işleyerek düzelttiği bir yaşlı insandı. Birçok kereler Müslümanların eline düştü ve ünlü kurnazlıkları sayesinde kurtuldu. Onun ölümüyle Frankler en uyanık siyasetçilerini ve en yetkin yöneticilerini kaybettiler. Krallık iktidarı onun arkasından onların ülkesinden yakınlarda deniz yoluyla gelen Anjou Dük'üne geçti. Fakat bu adam verdiği kararlardan emin, yönetimde de etkili olmayan biriydi. Öylesine ki Boduva'nın kaybı Frankleri karışıklık ve düzensizliğin içine soktu. 3. Kudüs kralı olan Anjou Dük'ü Fulke, kızıl ve sağlam yapılı biri olup Alix'in ablası Melisande'la evlenmiştir ve tam yeni gelmiş birisidir. Çünkü Boduvan Frank hükümdarların çoğu gibi erkek varise sahip olmamıştır. Epey ilkel sağlık koşullarına sahip oldukları kadar doğudaki hayat koşullarına alışamayan batılılar çok yüksek bir çocuk ölüm oranına sahiptirler ve bu da iyi bilinen bir doğa yasası uyarınca erkek çocukları daha fazla etkilemektedir. Batılılar düzenli hamama gitme adetini edinerek ve Arap hekimlere daha fazla başvurarak durumu iyileştirmeyi ancak zaman içinde öğrenebileceklerdir. İbnel Kalanisi batıdan gelen varisin siyasal yeteneklerini küçümsemekte haklıdır. Çünkü Frankler arasındaki nifak bu Folkway'nin döneminde en yüksek düzeyine çıkacaktır. İktidarı ele alır almaz Alix'in yönettiği yeni bir ayaklanmayla uğraşmak zorunda kalmış ve bu isyanı ancak zorlukla bastırabilmiştir. Sonra bizzat Filistin'den isyan omurtuları gelmektedir. İstarlı bir söylenti karısı Melisande'ın Hugh de Puise adında genç bir şövalye ile aşk ilişkileri içinde olduğunu iddia etmektedir. Bu olay koca ile aşığın taraftarları arasında olmak üzere Frank soyluluğunun tam bir bölünmeye uğramasına neden olmuştur. Bu soyluluk artık yalnızca ağız dalaşları, düellolar, cinayet söylentileri içinde yaşamaktadır. Kendini tehdit altında hisseden Hughes az kalanda Mısırlılara sığınacak, onlar da onu sıcak bir şekilde karşılayacaklardır. Hatta ona Fatımi birliklerinden verilmiş, o da bunların sayesinde Yafa limanını ele geçirmiştir. Birkaç hafta sonra buradan atılacaktır. Fulkue 1132 aralığında Yafa'yı geri almak için birliklerini toplarken, Şam'ın yeni efendisi Börü'nün oğlu genç Atabey İsmail, Haşhaşiyon'un 3 ay önce Franklere teslim ettiği Banyas Kalesi'ni bir baskınla ele geçirmiştir. Fakat bu yeniden fetih münferit bir olaydan ibarettir. Çünkü kendi kavgalarının içinde boğulmuş olan Müslüman hükümdarlar, Batılıları çalkalayan uyuşmazlıklardan yararlanma yeteneğine sahip değillerdir. Bizzat Zengi'de Suriye'de hemen hemen hiç görülmemektedir. Halep yönetimini yardımcılarından birine bırakarak halifeye karşı amansız bir mücadeleye girişmişe benzemektedir. Ama bu sefer El-Mustarşid üste gelmiş gibi gözükmektedir. Zengi'nin müttefiki Sultan Mahmud 26 yaşında ölmüştür ve Selçuklu kabilesinin içinde bir kez daha yeni bir veraset savaşı çıkmıştır. Müminlerin hükümdarı bu durumdan başını dikleştirmek için yararlanmıştır. Her taht adayına camilerde onun adına hutbe okutturacağını vaat ederek durumun gerçek hakimi haline gelmiştir. Zengi endişelenmiştir. Birliklerini toplayarak El-Mustarşid'i 5 yıl önceki ilk çarpışmadaki kadar ağır bir yenilgiye uğratmak niyetiyle Bağdat üzerine yürümüştür. Fakat halife Abbasi başkentinin kuzeyinde Dicle üzerindeki Tikrit kasabası civarında onun karşısına binlerce adamıyla çıkmıştır. Zengi'nin birlikleri perişan edilmiş ve Atabey de tam düşmanlarının eline geçecekken birinin işe karışmasıyla kritik anda kurtulmuştur. Bu o sıralar hiç tanınmayan genç bir Kürt subayı olan Tikrit valisi Eyüp'tür. Hasmını ona teslim ederek halifenin lütfuna nail olmak yerine bu asker Atabey'e nehri geçerek takipçilerinden kurtulması ve hızla Musul'a ulaşması için yardım etmiştir. Zengi bu şövalyeci hareketi asla unutmayacak, ona ve ailesine sarsılmaz bir dostlukla bağlanacak, bu da yıllarca sonra Eyüp'ün oğlu Yusuf'un Selahaddin adıyla daha fazla tanınan kişinin kariyerini belirleyecektir. El-Mustarşid Zengi'ye karşı kazandığı zaferden sonra şanının zirvesine ulaşmıştır. Kendilerini tehdit altında hisseden Türkler taht adaylarından yalnızca birinin, Mahmud'un kardeşi Mesut'un etrafında birleşmişlerdir. Yeni Sultan Ocak 1133'te tacını halifenin elinden giymek üzere Bağdat'a gitmiştir. Bu genelde basit bir formalitedir ama El-Mustarşid töreni kendine göre değiştirmiştir. Bizim o dönemdeki gazetecimiz İbn-el Kalanisi sahneyi şöyle anlatmaktadır. Emir el-Mümin'in imam oturmuştur. Sultan Mesut huzuruna getirildi ve ona mertebesine uygun bir şekilde saygı sundu. Halife ona ard arda sonuncusu siyah olan 7 hilat, değerli taş kakmalı bir taç, bilezikler ve altın bir gerdanlık verdi ve şöyle dedi. Bunları minnetle al ve Allah'tan halk içindeyken de yalnız başınayken de kork. Sultan etek öptü, sonra kendine ayrılan alçak iskemleye oturdu. Emir el-Mümin'in bunun üzerine ona şöyle dedi. Kendini iyi idare etmeyen diğerlerini yönetmeye ehil değildir. Orada bulunan vezir bu sözleri Farsça olarak tekrarladı ve dilek ile methiyeleri yeniden söyledi. Daha sonra halife iki kılıç getirtti ve bunlarla birlikte kendi elleriyle dokuduğu iki filamayı ona törensel bir şekilde verdi. Görüşmenin sonunda İmam el-Mustarşid şunları söyleyerek sözü bitirdi. Git sana verdiklerimi götür ve minnettar kişilerin arasında yer al. Görünüşü biz yorumluyor olsak da Abbasi hükümdarı kendine güvendiğini göstermiştir. Selçukluların birleşmeleri halinde doğmakta olan iktidarını tehdit etmekten başka bir şey yapmayacaklarından emin olarak Türk hükümdara saygısız bir şekilde vaaz vermiş ama onu sultanlığını meşru sahibi olarak kabul etmekten de geri kalmamıştır. 1133'te her halükarda hala fetih düşleri kurmaktadır. Haziranda askerlerinin başında kenti ele geçirmeye iyice kararlı olarak ve bu fırsattan yararlanarak Zengi'nin işini bitirmek üzere Musul yönünde yola çıkmıştır. Sultan Mesut onu bu niyetinden vazgeçirmeye uğraşmamış, hatta Suriye ve Irak'ı kendi otoritesi altında tek bir devlet halinde toplamasını telkin etmiştir. Bu fikir gelecekte sık sık yeniden ısıtılacaktır. Fakat Selçuklu Bey'i bu önerileri yaparken bir yandan da Zengi'ye 3 aydır Musul'u kuşatan ve hiçbir başarı elde edemeyen halifeye direnmesi için yardım etmektedir. Bu başarısızlık El-Mustarşid'in talihinin dönüm noktası olacaktır. Emirlerin çoğu tarafından terk edilecek ve Haziran 1135'te Mesut tarafından mağlup ve esir edilecektir. Mesut onu 2 ay sonra vahşice katlettirecektir. Emir el-Mümin'in çadırının içinde çıplak, kulakları ve burnu kesik, vücudunda 20 kadar bıçak yarası olduğu halde bulunacaktır. Tamamen bu çatışmanın içine dalmış olan Zengi, elbette Suriye işleriyle doğrudan ilgilenecek durumda değildir. Hatta eğer Börü'nün oğlu ve Şam'ın efendisi İsmail'den 1135 Ocağı'nda mümkün olduğu kadar çabuk gelip şehrin yönetimini ele almasını isteyen umutsuz bir çağrı almasaydı, Abbasi iktidarının yeniden kurulması girişimini tamamen ezene kadar Irak'ta kalırdı. Börü kendisinden şehri en kısa zamanda ele geçirmesini istiyor ve şöyle diyordu. Eğer herhangi bir gecikme olursa Frankleri çağırmak ve Şam'ı her şeyiyle birlikte onlara teslim etmek zorunda kalacağım ve şehir halkının kanlarının sorumluluğu da İmadettin Zengi'ye ait olacaktır. Hayatından endişelenen, sarayının her köşe başında bir katilin pusuya yatmış olduğuna inanan İsmail, başkentinden ayrılmaya ve kentin güneyindeki Serhat Kalesi'nde Zengi'nin koruması altına sığınmaya karar vermiş ve zaten hazinesiyle elbiselerini buraya taşıtmıştır. Oysa Börü'nün oğlunun saltanatının başlangıcı umut verici olmuştur. İktidara 19 yaşında gelmiş, Banyas'ın geri alınmasının iyice kanıtladığı üzere harika bir dinamizm göstermişti. Kuşkusuz küstahtı ve ne babasının ne de dedesi Tuğtekin'in danışmanlarına kulak asıyordu. Ama herkes bunu onun gençliğine vermeye hazırdı. Buna karşılık Şamlıların hiç kaldıramadıkları şey, efendilerinin artan açgözlülüğü yüzünden sürekli olarak yeni vergiler koymasıydı. Fakat durum ancak 1134'te trajik bir manzara almaya başlamış, eskiden Tuğtekin'in hizmetinde olan Aliba adında yaşlı bir köle efendisini öldürmeye kalkışmıştır. Ölümden ucu ucuna kurtulan İsmail saldırganın itiraflarını bizzat elde etmek istemiştir. Köle, eğer böyle davrandımsa bunun nedeni insanları senin kötü varlığından kurtararak Tanrı'nın lütfunu kazanmaktır. Fakirleri ve desteksizleri, zanaatkarları, gündelikçileri ve köylüleri perişan ettin demiştir. Ve Aliba kendi gibi İsmail'in ölmesini temenni edenlerin adlarını saymaya başlamıştır. Çıldıracak kadar bunalıma giren Börü'nün oğlu adları sayılan bütün kişileri tutuklatmaya ve yargılamadan idam ettirmeye girişmiştir. Şamlı Vaka Nüvis, bu gayri adil infazlar ona yetmedi diye anlatmaktadır. Öz kardeşi Sevinç'ten bile şüphelenerek ona en beter azabı çektirmiş, kardeşini bir hücrede açlıktan öldürmüştür. Kötülüğü ve adaletsizliği artık sınır tanımamaktadır. İsmail bunun üzerine cehennemi bir döngünün içine girmiştir. Her idam onda yeni bir intikam korkusu yaratmakta ve bundan kurtulmak için yeni idamlar emretmektedir. Bu durumu daha fazla sürdüremeyeceğini anlayarak kendini Zengi'ye teslim etmeye ve Serhat Kalesi'ne çekilmeye karar vermiştir. Oysa 1129 sonunda Börü'ye mektup yazarak Franklere karşı birlikte sefer düzenlemeye davet ettiğinden beri Şamlılar eksiksiz bir şekilde Halep'in efendisinden nefret etmektedirler. Şam'ın efendisi bu teklifi hemen kabul ederken ona en iyi subaylarının komutasında olan ve yanlarında talihsiz oğlu Sevinç'in de bulunduğu 500 süvari yollamıştır. Zengi onları iltifatla karşıladıktan sonra hepsinin silahlarını alıp hapsetmiş ve Börü'ye de eğer kendine kafa tutmaya cüret ederse rehinelerin ölüm tehlikesiyle karşılaşacakları haberini yollamıştır. Sevinç ancak 2 yıl sonra serbest bırakılmıştır. Sayfa 163. 1135'te bu ihanetin anısı Şamlıların zihninde hala canlıdır ve kentin önde gelenleri İsmail'in projelerinden haberdar olunca buna bütün olanaklarıyla karşı çıkmaya karar vermişlerdir. Emirler, ileri gelenler ve başlıca köleler arasında toplantılar olmuştur. Hepsi hem hayatlarını hem de kentlerini kurtarmak istemektedir. Komploculardan bir grup durumu İsmail'in annesi Zümrüt Sultan'a anlatmaya karar vermiştir. Şamlı Vaka Nüvis'in aktardığına göre, Hanım Sultan bunlardan dehşete düşmüştür. Oğlunu çağırtmış ve sertçe bir şekilde azarlamıştır. Sonra iyilik yapma arzusundan, derin dinsel duygularından ve akıllılığından ötürü kötülüğü kökünden kurutmak istemiş ve durumun Şam ve Şam halkının lehine nasıl çözüleceğini düşünmeye başlamıştır. Bu olayın üstüne olayları berraklıkla inceleyen sağduyulu ve deneyimli bir insanı yapacağı gibi eğilmiştir. Oğlunun kötülüklerini önlemek ve böylece onun sorumlusu olduğu artan düzensizliğe son vermek için ondan kurtulmaktan başka çare bulamamıştır. Harekete geçmesi gecikmeyecektir. Hanım Sultan artık bu tasarıdan başka bir şey düşünmüyordu. Oğlunun yanında ne köle ne yamak hiç kimsenin bulunmadığı yalnız bir anını yakalamak için uğraştı ve böyle bir anda hizmetkarlarına onu acımadan öldürmeleri emrini verdi. Kendi de ne acı ne de üzüntü gösterdi. Cenazeyi sarayın kimsenin bulamayacağı bir yerine taşıttı. Herkes İsmail'in düşüşüne sevindi, Tanrı'ya şükredildi ve Hanım Sultan'a methiyeler düzülüp dualar edildi. Acaba Zümrüt öz oğlunu onun Şam'ı Zengi'ye teslim etmesini önlemek için mi öldürtmüştür? Hanım Sultan'ın 3 yıl sonra bu aynı Zengi ile evleneceği ve ona kentini işgal etmesi için yalvaracağı bilindiğinde bundan kuşku duyulabilir. Hanım Sultan Börü'nün başka bir kadından olma oğlu Sevinç'in intikamını almak için de davranmamıştır. O zaman herhalde İbnel Esir'in getirdiği açıklamaya inanmak gerekmektedir. Zümrüt İsmail'in baş danışmanının metresiydi ve oğlunun aşığını öldüreceğini ve belki de kendini de cezalandıracağını öğrenince eyleme geçmeye karar verdi. Gerçek güdüleri ne olursa olsun Hanım Sultan böylece müstakbel kocasını kolay bir fetihten mahrum etmiştir. Çünkü İsmail'in öldürüldüğü gün olan 3 Ocak 1135'te Zengi hala Şam yollarındadır. Bundan bir hafta sonra ordusu Fırat'ı geçtiğinde Zümrüt tahta diğer bir oğlunu Mahmut'u geçirmiştir. Ve halk faal bir şekilde direnmeye hazırlanmaktadır. İsmail'in öldüğünden haberi olmayan Atabey teslim koşullarını onunla konuşmaları için temsilcilerini Şam'a göndermiştir. Elbette kibarca karşılanmışlar ama durumdaki son değişikliklerden haberdar edilmişlerdir. Öfkelenen Zengi geri dönmeyi reddederek kentin kuzeydoğusunda kamp kurmuş ve izcilerini nereden ve nasıl saldırabileceğini keşfe yollamıştır. Fakat savunucuların sonuna kadar çarpışmaya hazır olduklarını çabucak anlamıştır. Başlarında Tuğtekin'in eski bir arkadaşı, Zengi'nin yoluna defalarca çıkacak kurnaz bir Türk askeri olan Muyinettin Unar vardır. Birkaç itiş kakıştan sonra Atabey bir uzlaşmaya varmanın yolunu arar. Görünüşü kurtarması için kuşatma altındaki kentin yöneticileri ona saygılarını sunarlar ve tamamen itibari bir şekilde olmak üzere egemenliğini tanırlar. Böylece Atabey Mart ortasında Şam'dan uzaklaşır. Bu yararsız seferden etkilenen askerlerinin morallerini yükseltmek için onları hemen kuzeye yöneltir ve şaşırtıcı bir hızla içlerinde üzüntü verici ünüyle mağaranın da bulunduğu 4 Frank Kalesi'ni ele geçirir. Bu başarılara rağmen saygınlığı lekelenmiştir. Şam önündeki başarısızlığını ancak 2 yıl sonra parlak bir hareketle unutturmayı başarabilecektir. çelişkili bir şekilde ona o tarihte itibarına yeniden kavuşma fırsatını Muhyiddin Unar istemeden sağlayacaktır.
Ayrım sonu.